Ayrım 18.
C. Bütün nitelikler, sıfatlar birer tanrısal görünüştür. Zati tecelli. Hacı Bayram Veli bu üç ilkeyi tevhidi zat, öz birliği kavramlarıyla açıklar. Tasavvufta varlık birliği olarak nitelenen bu inanca göre düşünen tanrıdır, yaratan ile eylemde bulunan tanrıdır, görünen tanrıdır, var olan yalnız tanrıdır. Hacı Bayram Veli, kişiyi içine kapanarak, bütün geçici varlıklardan yüz çevirerek, derin düşünceye dalmasıyla Tanrı'yı bir ışık olarak gönlünde görebileceği kanısındadır. Ona göre insan gönlünde karşılıklı iki yay vardır. Bunlar bir daire oluşturur. Bu yaylardan biri gönülden dışa taşmayı, evrene açılmayı, evrende görünen tanrısal varlığı kavramayı sağlar. Buna kavsi kalbi denir. İkinci yay ise dıştan gönüle doğru gelmeyi, tanrısal birliğin gönülde duyulmasını sağlar. Buna kafsi ufki adı verilir. Bu iki yayın birleştiği yerde Tanrı bir yüce ışık olarak görünür. Gerçekte gönül bütün biçimler içinde en olgunu olan bir dairedir. Kişinin gönlünde tanrısal varlığı görebilmesi için cezbe, muhabbet, sırrı ilahi denen üç ilke daha vardır. Bunlardan birincisi, bütün varlıklardan yüz çevirip Tanrı'ya yönelme, aşırı bir kıvanca kapılma anlamına gelir. İkincisi, Tanrı'dan başka bir varlığı sevmeme, Tanrı'nın ancak sevgiyle bilinebileceğine inanmaktır. Üçüncüsü de tanrısal bir gizeme varmadır. Bu ilkeleri uyguladıktan sonra son aşama olan Tanrı'ya varma gelir. Bunun da üç kuralı vardır. A. Bütün eylemleri yok sayarak yalnız Tanrı'yı düşünmek, bütün eylemlerin Tanrı'dan başka bir varlık olmadığı inancına varmak. Fenai ef'al. B. Bütün niteliklerin Tanrı'dan geldiğini kavramak, Tanrı dışında bir niteliğin bulunamayacağı kanısına ulaşmak. Fenai sıfat. C. Tanrı özünden başka bir öz bulunmadığı sonucuna vararak, kendi varlığın yokluk olduğunu bilmek. Fenai zat. Hacı Bayram Veli'ye göre tek gerçek olan Tanrı'ya ulaşmak, onu gönülde bir ışık olarak görmekle sağlanabilir. Bu da olgunluğun en üst aşamasına çıkmış kişi için söz konusudur. Bu aşamada şu ilkeler geçerlidir. Kendini bilmek, gerçeği görmek, tanrısal sevgi, Tanrı'yı anma, varlık birliği. Bunlar bilginin öğeleri durumundadır. Dördü bir bütün oluşturur. Bayramilikteki bütün düşünce, inanç öğeleri yeni değildir. Tanrı'nın bir ışık olarak görünüş alanına çıkışı, bütün varlık türlerinin tanrısal bir yansıma sayılışı, yeni Platoncu akımdan kaynaklanır. Dairenin en olgun biçim diye anlaşılması ya da Pythagoras ile Aristoteles öğretilerinden beslenen bu görüştür. Özellikle bayramiliği benimseyenlerin giydikleri ak keçe, altı dilimli tacın altı yönü göstermesi, Aristoteles etkisinin açık örneğidir. Sağ, sol, ön, arka, üst, alt gibi altı yönü bir felsefe sorunu durumuna getiren Aristoteles'tir. Hacı Bayram Veli, felsefeden kaynaklanan bu inanç öğelerini doğrudan doğruya inceleyerek değil, tasavvuf geleneğiyle öğrenmiştir. Hacı Bayram Veli'nin etkisi büyük olmuş, düşünceleri Anadolu'da geniş bir alana yayılmıştır. Onun kurduğu tarikattan doğan şemsiye, melamiye kolları vardır. Bayramilik üç temel ilkeye dayanır. Bunlar da cezbe, muhabbet, sırrı ilahi adlarını alır. Cezbe, gerçeği kavramak için derin bir coşkuya kapılmak, bütün geçici varlıklardan sıyrılarak kendini tanrısal töze vermektir. Muhabbet, Tanrı'ya, insanlara sevgi duymaktır. Oysa gerçeğe varmak sevgi duymakla arınmış bir eğilimle olabilir. Sırrı ilahi ise Tanrı'nın gizemlerine ulaşmaktır. Bu son aşamadır. Olgunluğun, yetkinliğin son durağıdır. Burada kişi tanrısal aydınlık içindedir. Gerçekliğin açıklığını görebilecek durumdadır. Öteki kuruluşların çoğunda olduğu gibi bayramilikte dört temel ilke vardır. Bunlar tarikata girmek isteyen uygulanır, başarı sağlanınca topluluğa katılma yetkisi verilirdi. Bu dört ilke değişik adlar altında sıralanır, yukarıda anlatılan durumları dile getirir. Giriş töreninde uygulanan bu dört ilkenin bir başlangıç niteliği taşıdığı açıktır. İstekli kişi, talip, bir aracıyla şeyhe başvurur, durumu düşünülür, gerekli araştırma yapılır, uygun görülürse istekli tekkiye şeyhin katına çıkarılır. Şeyhin önünde diz çöken istekliye şeyh bir takım öğütlerde bulunur, bilgiler verir. Dört halvet denen işlemin uygulanmasına geçer. Bu dört işlem dört ayrı gece uygulanır. Birinci gece halvete giren, içine kapanan, istekli 1000 salavat getirir. 1000 la ilahe illallah söyler, 2 rekat namaz kılar. Bu işlem yapıldıktan sonra ikinci gece gene içe kapanışa geçilip 1000 kulvallahu ile 1000 la ilahe illallah söylenir. 2 rekat namaz kılınır. Bu işlerden birincisine şefaat-ı nebi, ikincisine hacet-i didar, üçüncüsüne hacet-i hicab, dördüncüsüne hacet-i reful hicab denir. Bayramiliğin iki kolu vardır demiştik. Bu kollardan birini kuran Akşemseddin'dir. Onun adından dolayı buna şemsiye, şemsilik denir. Yeni bir yanı yoktur. Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'nin ölümünden sonra tekkenin başına geçmiş, yönetimi olduğu gibi sürdürmüştür. Akşemseddin, tarikat geleneklerine uygun davranır, taç hırka giyerdi. Öte yandan, tarikatın başına kendisinin geçmesi gerektiğini ileri süren Bıçakçı Ömer Dede ise hırka, taç giymez, günlük giysilerle dolaşır, tekkede törenlere katılmazdı. Bunun izini sürenlerin oluşturdukları kola da Melamiye-i Şeddare denmiştir. Bayramilik Kütüğü. İmam Ali, Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tayi, Maruf Kerhi, Seriül Sakati, Cüneyt Bağdadi, Mümşadül Beynuri, Mehmet Bekri, Vecihedül Hadi, Ömer Beki, Ebil Necübül Sühreverdi, Kutbiddin Ebheri, Şahabettin Tebrizi, İbrahim Zahid Geylani, Safiyettin Erdebili, Hoca Ali Erdebili, İbrahim Erdebili, Hamidüddün Veli Aksarayi, Hacı Bayram Veli Aksarayi. Bedevilik. Ahmet Bedevi. Ahmet Bedevi, Bedevilik, Bedeviye adlı tarikatın kurucusudur. 1200'de Fas'ta doğdu. 1276'da Mısır'ın Tanta ilinde öldü. Kendisine Şeyh Seyyid Ahmet Bedevi de denir. 11 yaşlarındayken babasıyla hacca gitti, din bilgileri edindi. Daha sonra kendini tasavvufa verdi. Ancak şeriat kurallarına bağlanarak bütün yaşamı boyunca yüzüne bir örtü çekip kaldı. Sonra kendi adıyla anılan tarikatı kurdu. Bu tarikatı Ahmediye diyenler de vardır. Ahmet Bedevi kendisini gizli bilgiler geldiğini, yeryüzünde yaşayan kadınlarla değil de Tanrı'nın göndereceği hurilerden biriyle evleneceğine inanırmış. Evinin düz damında oturur, kızla boyanmış yünden üstlük giyer, boyuna güneşe bakarmış. Ahmet Bedevi oturduğu geniş damda, çevresinde toplananlara düşüncelerini açıklar, yüzünü göstermezdi. Bu nedenle onlara damda oturanlar anlamında Ashab-ı Sat ya da Sutiya denirdi. Çevresinde toplananlar bir top biçimini alarak anışa, zikir başlarlar, derin bir coşkuya kapılır, kendinden geçerlerdi. Bunlara Bedevi topu da denirdi. Çevresinde etkili olan, sultanın bile ilgisini çeken, sevgisini kazanan Ahmet Bedevi'nin kurduğu tarikat, Kur'an ile yeni Platonculuktan kaynaklanır. Ona göre Tanrı vardır, önsüz, sonsuzdur. Uzun sınırlarını aşar. Evren yaratılmıştır, yaratıcısı O'dur. Bütün olgunlukların, yüceliklerin, ışıkların kaynağıdır. Evren O'nun buyruğu altındadır, O'nun denetimindedir. İnsan bütün geçici varlıklardan, dünyaya olan eğilimlerden, tutkulardan sıyrılırsa engin bir ışık niteliği taşıyan Tanrı'ya ulaşır. Bütün insanların Tanrı yolunda birleşmeleri, O'nun adlarını anmaları gerekir. Tanrı sevgisi insanın içine bir ışın gibi doğar, insanı aydınlatır, ona mutluluğun tadını tattırır. Ancak bu aşamaya gönül arınmışlığıyla yetkinlikle varılabilir. Bedeviliğin öteki sünni tarikatlar gibi anışı, devranı vardır. Bu tarikatın İstanbul'da 8 tekkesi vardı. Evrat, Salat, Vasaya gibi yapıtları olan Ahmet Bedevi'nin etkisi yüzyıllar boyunca sürmüş, türbesi büyük bir ilgi toplamıştır. Bedeviliğin 7 kolu vardır. Abdullahilik, Abdullahiye, kurucusu Ahmet Bedevi'nin halifelerinden Abdullah Ensari'dir. Alvanilik, Alvaniye, bu tarikatı Arif Ahmet bin Alvan kurmuştur. O da Ahmet Bedevi'nin halifelerindendi. Bernesilik, Bernesiye, kurucusu Şeyh Yusuf Bernesi'dir. Cevherilik, Cevheriye, bu kolu kuran da Ahmet Bedevi'nin halifelerinden olduğu söylenen Abdülvahap Cevheri'dir. Helebilik, Halebiye, Bedeviliğin üçüncü kolu sayılan bu tarikatın kurucusu Ahmet Hamdi Halebi'dir. Şinavilik, Şinaviye, kurucusu Ömer Şinavi'dir. O da Ahmet Bedevi'nin dervişlerindendi. Sutuhilik, Sutuhiye, kurucusu Ahmet Bedevi'nin arkadaşı Abdurrahman Sutuhi'dir. Bu yedi kol ilke bakımından Bedeviliğin bütün kurallarını olduğu gibi benimsemiş bir yenilik getirmemiştir. Bedevilik kütüğü, İmam Ali, Habib Acemi, Davud Tayi, Maruf Kerhi, Seriyyus Sakati, Cüneyt Bağdadi, Şahabettin Tebrizi, Ebu Yusuf Mehmet Kasım, Abdülkuddüs, Ebu Tahir Abdülrezzak Endülüsi, Ali bin Hasan, Abdülmecid Maribi, Abdülcelil bin Abdurrahman, Seyyid Hüseyin bin Ali, Seyyid Ahmet Bedevi. Bektaşiliğin doğuşu. Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş Veli 1209-1210'da Horasan'da doğdu. 1271'de Kırşehir, Suluca Karahöyük'te Hacı Bektaş öldü. Yazılı kaynaklarda geçen yaygın bir söylentiye göre Hacı Bektaş Veli, Horasan'da bulunduğu dönemde Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yeseviye tarikatının görüşlerini benimsemiş, Anadolu'ya gelip Baba İshak'la tanıştıktan sonra eski düşüncelerini değiştirmiştir. 1240'tan önce Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli, önce Sivas'ta oturmuş, sonra önünü duyduğu babailik kurucusu Baba İshak'la tanışmak için Amasya'ya gitmiştir. Baba İshak'ın yanında kaldığı sürece onun görüşlerini benimsemiştir. Selçuklulara karşı ayaklanan Baba İshak'ın 1240'ta öldürülmesinden sonra Anadolu'nun birçok yöresini dolaşan Hacı Bektaş Veli, sonunda Kırşehir'in Suluca Karahöyük bucağına yerleşmiş, orada kurduğu dergâhta çevresinde toplananlara Bektaşiliğin ilkelerini açıklamaya başlamıştır. Onun, kadın ana ile evlendiğini söyleyenler olduğu gibi, bu kadını evlat edindiğini ileri sürenler de vardır. Hacı Bektaş Veli'nin yaşam öyküsü, bir takım söylencelerle, olağanüstü olaylarla süslenmiş bir yapıt olan Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli, Velayetname'de bütün ayrıntılarıyla sergilenmiştir. Bu yapıtta o, gerçek istediği, tasarladığı biçimde anlatılmıştır. Nitekim Eflak-ı Dede de Menakıb-ül Arif'in, Ariflerin Minkabeleri adlı yapıtında, Hacı Bektaş'ın marifetle dolu bir kalbi vardı. Fakat şeriata uymuyordu diye niteler. Onun dervişlerin aracılığıyla Mevlana ile düşünce alışverişinde bulunduğunu bildirir. Söylenceler Hacı Bektaş Veli'yi arslana bindirir, kuşlarla geyiklerle konuşturur, denizler üzerinde yürütür, arslan postuna oturtarak göklerde uçurtur, ona ölüyü dirittirir, körleri gördürtür, sayrıları sağlığa kavuşturur. Yaşamının bir söylenci niteliği taşımasına karşın, Hacı Bektaş Veli'nin geliştirdiği düşünce Anadolu insanının dünya görüşünü, ahlakını, bireysel, toplumsal ilişkilerini biçimlendiren bir özle doludur. İnsan varlığı çevresinde odaklaşan bu düşünce sevgi sorunundan yola çıkar. Hacı Bektaş Veli'nin adından kaynaklanan Bektaşiliğin içerdiği düşüncelerin odağını oluşturan sevgi, evren, tanrı, insan birliğini kavramaya erek edinir. Kendi adına düzenlenen velayetnamede açıklandığına göre, Hacı Bektaş Veli bütün insanların kardeş olduklarını, bütün yeryüzünde ortaklaşa, barış içinde yararlanması gerektiğini, varlık birliğinin gerçekliğini, insanın tanrısal niteliklerle donatıldığını savunmuş, insanın bir sevgi varlığı olduğu görüşünü benimsemiştir. Sevginin insanı olgunlaştırmak, Tanrı'ya ulaşmasını sağlamak, varlık birliğinin anlamını kavramak gibi üç başarısı vardır. Bu başarının ilk basamağı kişinin kendini tanıyarak sevmesidir. Kendini bilen kendini sever. Kendini seven kendini bilir. Kişi tanrısal bir özle donatıldığından kendini seven Tanrı'yı sever. Bu düşünce Bektaşilikte varlık birliğine tek yoldur. Bu nedenle bütün Bektaşilerin bağlandıkları bir ilke niteliği taşır. Hacı Bektaş Veli'nin izini sürenlere göre Tanrı'yı sevmek Ali'yi sevmekle başlar. Çünkü Bektaşilik Ali sevgisini yaymayı, sürdürmeyi amaç edinmiş bir kuruluştur. Bektaşilikte 3, 4, 7, 9, 40 gibi sayıları bütün varlık türlerini oluşturan 4 öğe vardır. Bunlar da ot, yel, toprak, sudur. Tanrı evreni bu 4 kurucu öğeyi sevgiyle birleştirerek yaratmıştır. Bu nedenle sevgi birleştirici, uyum sağlayıcıdır. İnsan da bu 4 öğeden kurulmuştur. Ancak onda tanrısal bir töz olan tin vardır. Tin ölümsüzdür. Gövdeye sonradan girmiştir. Gene geldiği tanrısal kaynağa dönecektir. Tinin gövdeden ayrılması ölüm olayını doğurur. İnsana gerçek değerini kazandıran, onu öteki varlık türlerinden üstün kılan bu tindir. Tin yalnız gövdeye dirilik sağlamakla kalmaz, anlayış, bilme, tanıma, düşünme, us gibi bütün yetilerin de kaynağıdır. Hacı Bektaş Veli de bu yetileri kendinde toplamış, olgunluğun en yüksek aşamasına ulaşmış bir kimsedir. Velayetnamenin incelenmesinden anlaşıldığına göre Hacı Bektaş Veli için din ayrılığı gereksizdir. İnsanlar arasına anlaşmazlık sokar. Bu nedenle Tanrı'nın varlığına, birliğine, insanla olan özdeşliğine inanan bütün insanlar eşit inanç ortamındadırlar. Dinler insanları ayırmak, birbirinden soğutmak için değil, arada barış ve kardeşlik sağlamak içindir. İnsan çalışmalı, elinin emeğiyle geçinmeli, başkalarına yük olmamalı. Elinden geldiğince yardımcı olmalıdır. Hacı Bektaş Veli'ye göre gerçek dostluk budur. Hacı Bektaş Veli adına düzenlenen velayetname, makalat, konuşmalar incelenince Bektaşiliğin Anadolu'nun çok tanrıcı dönemlerine değin uzayan bir inanç kaynağından beslendiği, Anadolu insanının düşünce yapısına uygun bir nitelikte biçimlendiği, bu kuruluşta İslam etkisinin çok az olduğu anlaşılır. Özellikle ot, yel, su ve toprak gibi 4 ilki öğretisi, insan tanrı özdeşliği, tinin ölümsüzlüğü, içkinin yasak olmayışı, Ali, insan tanrı üçlemesi, bütün insanların kardeş oldukları görüşü çok eskilere giden bir düşünce ürünüdür. Hacı Bektaş Veli'nin etkisi Anadolu, Rumeli bölgelerinde çok geniş bir alana yayılmış, 700 yılı aşkın bir süre özellikle yazın alanında değişik türde ürünün ortaya konmasına olanak sağlamıştır. Bir yandan halk şiirini, bir yandan tekke şiirini etkileyen Bektaşi anlayışı yer yer hurufilikle yeni platonculukla karışarak yeni bir düşünce türü ortaya koymuştur. Resim, yazı resim, şiir, oyun, çalgı, tören gibi varlıkların yayılmasında, gelişmesinde önemli katkısı Hacı Bektaş Veli 14. yüzyıl başlarından 19. yüzyıl başlarına değin Yeniçeri Ocağı'nın simgesi durumundaydı. Yeniçeri Ocağı onun adına tören düzenler, Gülbank denen duayı okurdu. Hatayı, Şah İsmail, Kaygısız Abdal, Kazak Abdal, Kul Himmet, Pir Sultan gibi Anadolu halkı üzerinde büyük etkisi olan ozanların hepsi Hacı Bektaş Veli'den esinlenmiştir. Bektaşiliğin yapısı, içeriği, Hacı Bektaş Veli'nin olduğu ileri sürülen düşüncelerden, inançlardan kaynaklanmasına karşın gerçek başka türlüdür. Bu kuruluş, Anadolu, Yunan, İran, Hint düşüncesinin inançlarının oluşturduğu bir birikimdir. İnsan sevgisi, dünya sevgisi, yaşama sevinci bir inanç değil, bir düşünce akımının izlerini taşımaktadır, derinleşmektedir. Bektaşiliğin Yesevilikle öteki sünni kuruluşlarla en ufak ölçüde bir ilgisi yoktur. Bu konuda yapılan bir takım araştırmaların ileri sürdüğü Yeseviliğin kaynak oluşu savı, bilimsel bir eleştiriye dayanacak nitelikte değildir. Koyu sünni bir kuruluştan, İslam dininin bütün kurallarına aykırı düşen bir kurum ne yolla doğabildi? Böyle bir savın ortaya atılmasında başlıca neden, sonradan düzenlenen Bektaşilik kütüğüdür. Orada kütüğün 8. şeyhi Ahmet Yesevi olarak gösterilmektedir. Nitekim Haririzade Kemalettin Efendi de tarikatlarla ilgili yapıtında bu kütüğe dayanarak sanırız Bektaşiliği Yeseviliğin kollarından biri saymıştır. Bu kanıyı kaynak göstermeden kendi görüşüymüş gibi aktaran Fuat Köprülü de geniş bir araştırmaya girişme gereği duymadan aktarmıştır. Oysa tarikat kütükleri hep soyut bir ada dayanır. Kimi de Ebu Bekir'den başladığı, ona dayandığını ileri sürer. Ebu Bekir'in tarikatla bir ilgisi olamaz. Oysa Kur'an, hadis gibi kaynaklarda böyle bir belirti yoktur. Dört halife içinde tarikatçı olan, tarikata eğilim duyan, kurulmasını isteyen kimse olamaz. Böyle bir istek İslam dininin birliğine, bütünlüğüne aykırıdır. Yunus Emre. Tasavvuf dili olarak Anadolu Türkçesi. Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi ilgili kaynaklarda anlatılanlar da birbirini tutmaz. Nerede, hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmiyor. Kimi kaynaklarda Anadolu'ya doğudan gelen Türk oymaklarından birine bağlı olduğu, 1238 evresinde doğduğu söylenirse de kesin değildir. 1320 dolaylarında Eskişehir'de öldüğü ileri sürülen, Batı Anadolu'nun birkaç yöresinde Yunus Emre adını taşıyan, onunla ilgili görüldüğünden makam adı verilen yer vardır. Yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı divanı ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan, Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka ozanların şiirleriyle karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayıklanmış, böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda düşünce birliğine varılmıştır. Gene Yunus Emre adını taşıyan, başka ozanların elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir derlenmiştir. Yazın tarihi bakımından Yunus Emre'nin gerçek kişiliğini, ayrıntılara varan yaşamını, düşünce konusundaki gelişim aşamalarını saptama olanağı yoktur. Bilinen tek gerçek 13. 14. yüzyılda Anadolu'da Yunus Emre adlı bir ozanın yaşadığı, ölümünden 70 yıl sonra 357 şiiri içeren bir divanın onun adına düzenlendiğidir. Ölümü konusunda da ileri sürülen görüşler birbirini tutmaz. Doğal olarak öldüğünü söyleyenler yanında din görüşünden kaynaklanan bir ayaklanmaya karıştığı için öldürüldüğünü ortaya atanlar da vardır. Bütün bu birbiriyle çelişen söylentiler, Yunus Emre'nin şiirlerinde işlenen düşüncelerin, duyguların çok geniş bir halk topluluğunda benimsenmesi, yüzyıllar boyunca yayılıp gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Onun dil, şiir, düşünce bakımından taşıdığı özgünlük etkisi ilk düzenlenen divandaki şiirleri nedeniyledir. Yunus Emre'nin şiirlerinde yazın tarihi bakımından dil, düşünce, duygu, yaratıcılık gibi dört önemli sorun sergilenir. Bu sorunlar bir görüş, inanış bütünlüğü içinde ele alınır, insan konusunda odaklaştırılır. Şiirde işlenen konular ise insan, tanrı, varlık birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, yetkinlik, olgunluk, alçak gönüllülük, erdem, eli açıklık gibi genellikle gerçek yaşamı ilgilendiren kavramlardır. O, bu kavramları şiirin bütünlüğü içinde temel öğe olarak sergilemiştir. İnsan bir sevgi varlığıdır. Tin ile gövde gibi iki ayrı tözden kurulmuştur. Tin tanrısaldır, ölümsüzdür, gövdede kaldığı sürece geldiği özgün, yüce kaynağı, tanrısal evrene dönme özlemi içindedir. Gövde geçici olduğundan dağılır. Kendini kuran öğelere ayrılır. İçinde insanın da bulunduğu bütün varlık evreni toprak, su, ot, yer gibi dört ilkeden kurulmuştur. Bu dört ilke yaratılmıştır. Yaratıcı da Tanrı'dır. Oysa Tanrı yüce bilgeliğine dayanarak ot, yel, toprak, suyu birleştirerek varlık evrenini düzenlemiştir. Tanrı önsüz, sonsuz, yüce bir varlıktır. Saat ışındır, bilgeliktir, bilgindir. Kendi özünde duyduğu sevgi, eğilim nedeniyle evreni yaratmıştır. Tanrı salt istençtir, salt ustur, bilimin özüdür. İnsan sevgi yoluyla Tanrı'ya ulaşır. Oysa insanla Tanrı arasında özdeşlik vardır. Ancak insanın bu özdek evreninde bulunması, tinin tanrısal kaynaktan uzak kalması bir ayrılıktır.